Küçük Arı, Chris Cleave. 8. Ayrım. Taksi gözetim merkezinin ana kapısının dışında durduğunda şoför koltuğundan kalkmamıştı. Açık pencereden baktı bize. Zayıf beyaz bir adamdı. Parlak altın rengi çerçeveli siyah güneş gözlükleri vardı. Sarı sarili kız taksiyi görünce şaşkına dönmüştü. Sanırım o da benim gibiydi ve hayatında bu kadar büyük, yeni ve parlak beyaz bir araba görmemişti. Arabanın çevresinde dolaşıp eliyle okşayarak "Hmm," dedi. Hala boş şeffaf çantayı taşıyordu. Bir elini çantadan çekip parmaklarını arabanın arkasındaki harflerin üzerinde dolaştırdı. Harfleri gözetim merkezinde öğrendiği gibi yavaşça ve dikkatle okudu. "F-O-R-D, hım, fot," dedi. Arabanın önüne gelince farlara baktı ve gözlerini kırpıştırdı. Kafasını bir yana eğdi, sonra yeniden düzeltti, sonra arabanın gözlerine baktı ve kıkır kıkır güldü. Taksi şoförü başından beri onu seyrediyordu, sonra bize döndü. Erik zannedip bir el bombası yuttuğunu fark eden bir adamın ifadesi vardı yüzünde. "Arkadaşınızın kafası yerinde değil," dedi. Yevet de dirseğiyle karnıma vurdu. "En iyisi sen konuş küçük böcek," diye fısıldadı. Taksi şoförüne baktım. Müzik setinde hala We Are the Champions çalıyordu. Sesi çok açıktı. Ona mülteci olmadığımızı gösterecek bir şey söylemem gerektiğini fark ettim. Ona İngiliz olduğumuzu, dilinizi konuştuğumuzu ve kültürünüzün bütün inceliklerini anladığımızı göstermek istedim. Yani onu mutlu etmek istedim. Gülümsememi ve açık pencereye doğru yürüyüp şoföre "Merhaba, görüyorum ki bir ibibiksiniz," dememin nedeni buydu. Şoförün beni anladığını sanmıyorum. Yüzündeki soğuk ifade daha da beter bir hal aldı. Kafasını iki yana yavaş yavaş salladı. "Siz maymunlara bu ormanda hiçbir şey öğretmiyorlar mı?" Sonra hızla uzaklaştı. Öyle hızlı ki arabanın tekerlekleri sütü elinden alınmış bir bebek gibi ciyakladı. Biz dört kız tepenin ardında kaybolan taksiye baka kaldık. Yolun sağındaki koyunlarla solundaki inekler de bakıyorlardı. Sonra yeniden çimenleri yemeye döndüler. Biz de yeniden topuklarımızın üzerine oturduk. Rüzgar esiyor, tel örgünün üzerindeki dikenli tel rulosu titriyordu. Kırların üzerine küçük bulutların gölgeleri düşüyordu. Birimiz konuşmadan önce uzun bir zaman geçti. Belki de sarili kızın konuşmasına izin vermeliydik. "Üzgünüm, kahrolası Afrikalılar. Her zaman akıllı olduğunuzu düşünürsünüz ama hiçbir şeyden haberiniz yok." Ayağa kalkıp tel örgüye yürüdüm, telleri tuttum ve arasından tepenin aşağısına, tarlaların üzerine baktım. İki çiftçi aşağıda hala çalışıyorlardı. Biri traktörü sürüyor, diğeri kapıları bağlıyordu. Yevet de gelip yanımda durdu. "Şimdi ne olacak böcek? Burada kalamayız. Yürüyelim mi? Ne dersin?" Kafamı salladım. "Ya aşağıdaki şu adamlar? Bizi durduracaklarını mı düşünüyorsun?" Tele daha sıkı tutundum. "Bilmiyorum Yevet de, korkuyorum." "Neden korkuyorsun böcek? Belki bizi kendi halimize bırakırlar. Tabii az önce şu taksiciye yaptığın gibi onlara da bazı isimler takmayı planlamıyorsan." Gülümseyip kafamı iki yana salladım. "Peki o zaman korkma. Seninle geliyorum nereye olursa. Şu tuhaflıklarını bir de bunlara dene bakalım." Yevet de dökümanlı kıza döndü. "Ya sen, isimsiz küçük hanım, bizimle geliyor musun?" Kız gözetim merkezine baktı. "Neden bize daha fazla yardım etmediler? Neden sosyal hizmet görevlilerimizi bizi görmeye çağırmadılar?" "Çünkü bunu yapmayı tercih etmediler tatlım." "Ne yapacaksın peki? Tekrar içeri girip sana bir taksi, bir erkek arkadaş ve belki mücevherler vermelerini mi isteyeceksin?" Kız kafasını salladı, Yevet de gülümsedi. "Çok yaşa tatlım. Ya sen, sarili kız? Senin için işi kolaylaştırayım. Bizimle geliyorsun tatlım. Eğer kabul ediyorsan bir şey söyleme." Sarili kız gözlerini kırptı ve boynunu büktü. "Güzel, hepimiz varız küçük böcek. Hepimiz buradan gidiyoruz." Yevet de bana doğru dönmüştü ama ben hala kıza bakıyordum. Rüzgar sarı sarisini uçuşturuyordu ve boğazının tam ortasında bir parmak kalınlığında bir yara izi gördüm. Koyu teninin aksine bir kemik kadar beyazdı. Gitmek istemiyormuş gibi soluk gırtlağına düğümlenmiş ve kıvrılmıştı. Kız yarasına baktığımı görünce eliyle gizlemeye çalıştı. O zaman elini gördüm. Orada da yara izleri vardı. Yara izleriyle ilgili anlaşmamızı biliyorum. Ama bu kez gözlerimi kaçırdım çünkü bazen gördüğü güzellikler çok fazla gelir insana. Kapıdan çıkıp asfalt yoldan tepenin aşağısına doğru yürümeye başladık. Yevet de önde, ben arkasında, diğer iki kız benim arkamdaydı. Bütün yol boyunca Yevette'nin topuklarına baktım. Sağa sola bakmadım. Tepenin aşağısına vardığımızda kalbim deli gibi atıyordu. Traktörün gürleyen sesi Yevette'nin tokyolarının şapırtısını bastıracak kadar büyümüştü. Arkamızdaki traktörün sesi biraz azalınca daha rahat nefes almaya başladım yeniden. Her şey yolunda diye düşündüm. Onları geçtik ve bir sorun çıkmadı. Korktuğum için ne kadar da aptalmışım. Sonra traktörün sesi sustu. Aniden oluşan sessizlikte yakınlarda bir yerden bir kuşun ötüşü duyuldu. "Dur," dedi bir erkek sesi. "Yevet," diye fısıldadım. "Yürümeye devam et. Dur." Yevet de durdu. Onu geçmeye çalıştım ama beni kolumdan yakaladı. "Ağır ol tatlım. Nereye koşuyorsun?" Durdum. Öyle korkuyordum ki nefes almak için mücadele ediyordum. Diğer kızlar da aynı durumdaydı. İsimsiz kız kulağıma fısıldadı. "Lütfen geri dönüp tepeye gidelim. Bu insanlar bizden hoşlanmıyor, görmüyor musun?" Traktörlü adam aşağıya indi, kapıları bağlayan diğer adam da gelip birinciye katıldı. Bizimle gözetim merkezi arasında yolun üstünde duruyorlardı. Traktör sürücüsü yeşil bir ceketle bir kasket giymişti. Elleri cebinde orada duruyordu. Kapıları bağlayan adam mavi tulumlu olan çok iriydi. Traktör sürücüsü onun ancak göğsüne geliyordu. O kadar uzundu ki tulumunun paçaları çoraplarının çok üstünde bitiyordu ve çok da şişmandı. Boynunun altında pembe bir yağ topağı vardı ve tulumunun paçaları ile çorapların arasındaki yağlar pırtlamıştı. Sıkınca aşağı doğru çekilmiş yün bir şapka takmıştı. Cebinden bir paket tütün çıkarıp gözünü bizden ayırmadan bir sigara sardı. Tıraşsızdı, burnu şiş ve kırmızıydı. Gözleri de kırmızıydı. Sigarasını yaktı, dumanını üfledi ve yere tükürdü. Konuştuğu zaman yağları sallandı. "Kaçtınız değil mi çocuklar?" Traktör sürücüsü güldü. "Öyle deme küçük Albert," dedi. Hepimiz yere bakıyorduk. Ben ve Yevet de öndeydik. Sarili kızla isimsiz kız arkamızda duruyorlardı. İsimsiz kız tekrar kulağıma fısıldadı. "Lütfen hemen geri dönüp gidelim. Bu insanlar bize yardım etmez. Görmüyor musun? Bize zarar veremezler. Artık İngiltere'deyiz. Artık işler geldiğimiz yerdeki gibi değil. Lütfen gidelim, hadi." Dunlop Green Flash, tenis ayakkabılarının içinde, bir o ayağının bir de diğer ayağının üzerinde zıplamasına baktım. Kaçalım mı, kalalım mı ben de bilmiyordum. "Ama öyle değil mi?" dedi uzun şişman adam. "Kaçtınız mı?" Kafamı salladım. "Hayır bayım, serbest bırakıldık. Bizler resmi mültecileriz." "Bunu kanıtlayabilirsiniz sanırım. Kağıtlarımız sosyal hizmet görevlilerimizde," dedi isimsiz kız. Şişman adam etrafımıza baktı, yolun aşağısına, yukarısına baktı. Yandaki tarlanın çitlerine kadar baktı. "Sosyal hizmet görevlisi görmüyorum," dedi. "Bize inanmıyorsanız onları arayın," dedi isimsiz kız. "Sınırlar ve göçmenlik kurumunu arayın, dosyalarımızı kontrol etmelerini söyleyin. Size bizim yasal olduğumuzu söyleyeceklerdir." Aradığı kağıdı bulana kadar plastik şeffaf çantasını karıştırdı. "İşte," dedi, "numara burada, arayın ve görün." "Hayır, lütfen bunu yapmayın," dedi Yevet de. İsimsiz kız ona baktı. "Ne var, sorun ne?" dedi. "Biz serbest bıraktılar, bırakmadılar mı?" Yevet de ellerini sıkıca birleştirdi. "Bu o kadar basit değil," diye fısıldadı. İsimsiz kız gözlerini Yevette'ye dikmişti. Gözlerinde öfke vardı. "Ne yaptın sen?" dedi. "Yapmam gereken," dedi Yevette. İsimsiz kız önce öfkeyle baktı, sonra şaşkınlıkla ve sonra yavaş yavaş gözlerine yerleşen korkuyu gördüm. Yevette elini ona uzattı. "Üzgünüm tatlım, böyle olmasını istemezdim." Kız Yevette'nin elini itti. Traktör sürücüsü ona doğru bir adım attı, bize baktı ve içini çekti. "Sanırım tipik bir durum. Küçük Albert, eminim." Bana kederle baktı ve karnımın burulduğunu hissettim. "Siz bayanlar, kağıtlarınız olmadan çok korunmasız bir durumdasınız, öyle değil mi?
Bazı insanlar bundan yararlanmaya çalışacaktır. Rüzgar tarlaların üzerinden esti. Boğazım öylesine kurumuştu ki konuşamadım. Traktör sürücüsü öksürdü. Bu hükümetin lanet olası tipik işleri dedi. Yasal ya da yasa dışı olmanız umurumda değil. Ama kağıtlarınız olmadan sizi nasıl serbest bırakırlar? Sol elin sağ elden haberi yok. Bütün sahip olduklarınız bunlar mı? Şeffaf plastik çantamı havaya kaldırdım. Bunu gören diğer kızlar da kaldırdılar. Traktör sürücüsü başını salladı. Çok tipik, öyle değil mi Albert? Bilmiyorum Bay Ayers. Bu hükümet kimseye aldırmıyor. Bu tarlalardan Marslılar gibi geçen ilk insanlar değilsiniz. Hangi gezegende olduğunuzu bile bilmiyorsunuzdur, biliyor musunuz? Aşağılık hükümet. Mültecileri umursamaz, köylüleri umursamaz, çiftçileri umursamaz. Bu kahrolası hükümetin bütün umursadığı tilkiler ve kentlilerdir. Başını kaldırıp arkamızdaki gözetim merkezinin dikenli tellerine, sonra yeniden hepimize tek tek baktı. En başından bu durumda olmamalıydınız. Sizin gibi kızları böyle bir yerde kilit altında tutmak utanılacak bir şey. Doğru değil mi Albert? Küçük Albert yün şapkasını çıkarıp kafasını kaşıdı ve gözetim merkezine baktı. Sigaranın dumanını burnundan çıkardı, bir şey söylemedi. Bay Ayers dördümüze baktı. Evet, ne yapacağız sizinle? Sizinle birlikte oraya gidip sosyal hizmet görevlilerinizle temasa geçene kadar sizi orada tutmaları gerektiğini söylememi ister misiniz? Bay Ayers bunları söylediğinde Yevette'nin gözleri kocaman açıldı. Kesinlikle hayır bayım. O cehennem gibi yere dönmeyi kesinlikle istemiyorum. Bir dakika için bile. Beni öldürün daha iyi. Bay Ayers bana baktı. Belki de sizi yanlışlıkla salıvermişlerdir dedi. Evet, böyle olduğunu sanıyorum. Haklı mıyım? Omuzlarımı silktim. Sarili kız ve isimsiz kız neler olacağını görmek için sadece bakıyorlardı. Gidecek bir yeriniz var mı? Bir akraba, bir yerlerde sizi bekleyen birileri. Diğer kızlara bakıp sonra adama döndüm. Hayır anlamında kafamı salladım. Herhangi bir şekilde yasal olduğunuzu kanıtlamanın bir yolu var mı? Arazimden geçmenize izin verirsem ve sonra yasa dışı göçmenler olduğunuz ortaya çıkarsa başım derde girebilir. Bir karım ve 3 çocuğum var. Size sorduğum ciddi bir soru. Özür dilerim Bay Ayers. Biz sizin arazinize girmiyoruz. Biz sadece gidiyoruz. Bay Ayers başını salladı, geniş şapkasını çıkardı ve içine baktı. Elinde döndürdü, döndürdü. Yeşil kumaşta dönen parmaklarına baktım. Tırnakları kalın ve sarıydı. Parmakları topraklarla kirlenmişti. Büyük siyah bir kuş başımızın üstünde kanat çırptı ve taksinin kaybolduğu yöne doğru uçtu. Bay Ayers derin bir nefes aldı ve şapkasının içini göstermek için bana uzattı. Şapkanın astarına yazılmış bir isim vardı. İsim beyaz kumaş bir etiketin üzerine el yazısıyla yazılmıştı. Etiket terden sararmıştı. İngilizce okuyor musun? Etiketin üzerinde ne yazıyor görüyor musun? Ayers yazıyor beyim. Doğru işte bu. Ayers benim ve bu benim şapkam. Ve kızlar üzerinde durduğunuz bu toprak Ayers çiftliği. Bu toprakta çalışıyorum ama yasalarını ben koymuyorum. Sadece ilkbaharda ve sonbaharda toprağa sürüyorum. Bunun bana, bu kadınlar burada kalabilir deme hakkını verdiğini düşünüyor musun küçük Albert? Bir süre için sadece rüzgarın sesi duyuldu. Küçük Albert yere tükürdü. Pekala Bay Ayers, ben avukat değilim. Eninde sonunda ineklerle ve domuzlarla ilgilenen bir adamım. Öyle değil mi? Bay Ayers güldü. Kalabilirsiniz bayanlar dedi. Sonra arkamdan bir hıçkırık sesi duyuldu. İsimsiz kızdı. Döküman çantasına sarılmış ağlıyordu. Sarili kız da ona sarılmıştı. Alçak bir sesle ona şarkı söylüyordu. Gece yarısı uzaktan gelen silah seslerinin gürültüsüyle uyanıp ağlayan bir çocuğa daha fazla korkmaması için söylediğimiz bir şarkı gibi. Hiç böyle bir şarkının bir tek sözünü duydunuz mu bilmiyorum. Albert sigarasını ağzından çıkardı. Baş ve işaret parmağı arasında silkeledi, yuvarlayıp küçük bir top haline getirdi ve tulumunun cebine attı, tekrar yere tükürdü ve yün şapkasını yeniden başına taktı. Niçin ağlıyor? Yevette omuzlarını silkti. Belki de bu kız nezakete alışkın değildir. Albert bunun üzerine düşündü, sonra yavaşça başını salladı. Onları toplayıcıların hangarına mı koyayım Bay Ayers?
Teşekkürler Albert, evet oraya götür ve yerleştir. Ben de karımı getireyim, neye ihtiyaçları olduğuna baksın.
Bize döndü. Mevsimlik işçilerimizin yattığı bir yatakhanemiz var, şu sıra boş. Sadece kuzulama zamanında ve hasat mevsiminde ihtiyaç oluyor. Burada bir hafta kalabilirsiniz, daha fazla değil. Ondan sonra benim sorunum değilsiniz.
Bay Ayers'e gülümsedim ama o eliyle gülümsememi uzaklaştırdı. Belki bu bir arıyı size çok yaklaşmadan önce uzaklaştırmanın bir yoluydu. Dört kız tarlalardan geçerek Albert'i takip ettik. Tek sıra halinde yürüyorduk. Albert yün şapkasının ve mavi tulumunun içinde en önde gidiyordu. Büyük bir top turuncu plastik ip taşıyordu. Arkasında Eflatun A kesimli elbisesi ve terlikleriyle Yevette, onun arkasında blue jean'im ve havai gömleğimle ben, benim arkamda isimsiz kız vardı. Hala burnunu çekiyordu ve onun arkasında da hala şarkı söyleyen sarı sarili kız geliyordu. İnekler ve koyunlar onların kırlarından geçerken bize bakarak yanımız sıra yürüdüler. Onların, burada küçük Albert'in peşinden giden bir takım tuhaf yaratıklar var diye düşündüklerini görebilirdiniz.
Binanın omuzlarım yüksekliğinde alçak tuğla duvarları ama duvarlardan bir kemerle yükselen yüksek bir metal tavanı vardı. Bu yüzden bina bir tünele benziyordu. Metal tavan boyalı değildi. Duvarlarda pencere yoktu ama tavanda plastik tepe camları vardı. Bina domuzlar ve tavukların eşelendiği pis bir yerdeydi. Domuzlar bizi görünce oldukları yerde durup bize baktılar. Tavuklar sinirli bir koşuşturmayla kaçıştılar. Bir yandan da peşlerinden gelmediğimizden emin olmak için arkalarına bakıyorlardı. Tavuklar gerektiği anda koşmaya hazırdılar. Her yemi sarsak bir hareketle alıyorlardı ve yemi yere her bırakışlarında pençelerinin titrediğini görebilirdiniz. Birbirlerine sokulmuş mırıltılı bir ses çıkarıyorlardı. İçimizden biri bir adım yaklaştığında her defasında sesleri yükseliyor ve aramızdaki mesafenin her artışında da azalıyordu. Bu tavukları görmek beni çok üzmüştü. Hareketleri ve çıkardıkları sesler aynı Nikuruka ve benim köyümüzü son kez terk edişimdeki gibiydi. Bir grup kadın ve kıza katılarak bir sabah ormanın içine kaçmış, karanlık basana kadar yürümüştük. Sonra uyumak için patikanın yanına uzanmıştık. Ateş yakmaya cesaret edememiştik. Gece silah sesleri duyduk. Kafeslerinde boğazlarının kesilmesini bekleyen domuzlarınkine benzer erkek sesleri duyduk. O gece dolunay vardı. Ay ağzını açıp da çığlık atmaya başlasaydı o kadar çok korkmazdım. Nikuruka beni sıkı sıkı tutuyordu. Grupta bebekler vardı. Bir kısmı uyanmıştı ve sakinleşmeleri için ninni söylenmesi gerekiyordu. Sabah köyümüzün olduğu taraftaki tarlalardan büyük, uğursuz bir duman yükseliyordu. Kıvrıla kıvrıla mavi gökyüzüne yükselen kapkara bir duman. Gruptaki bazı küçük çocuklar bu dumanın nereden geldiğini sordular. Kadınlar gülümseyip, "Sadece bir yanardağ dumanı küçüğüm, korkacak bir şey yok." dediler. Ve yüzlerini çocuklarından çevirip, kararan mavi gökyüzüne baktıklarında gülümsemelerinin yüzlerini terk ettiğini gördüm. "İyi misin?" Albert bana bakıyordu, gözlerimi kırptım. "Evet, teşekkür ederim bayım."
"Gündüz düşümü gördün?"
"Evet bayım." Albert kafasını salladı ve güldü. "Siz gençlerin aklı gerçekten bir karış havada." Uzun binanın kilidini açıp bizi içeri soktu. İçeride iki sıra yatak vardı. Her uzun duvar boyunca bir sıra. Yataklar metalden yapılmıştı ve koyu yeşile boyanmıştı. Yatakların üzerinde temiz beyaz şilteler, yastıklar ve yastık kılıfları vardı. Griye boyanmış beton zemin süpürülmüş ve pırıl pırıldı. Tepe camlarından parlak güneş ışıkları içeri doluyordu. Tavanda uzun zincirler asılıydı. Bunlar yerden 5 adam boyu yüksekliğindeki tavanın sağ tarafındaydılar. Albert tepe camlarını açmak için zincirlerin nasıl kullanılacağını gösterdi. Bir tarafını çekince pencereler açılıyor, diğer tarafını çekince kapanıyordu. Binanın sonunda duş alıp tuvaleti kullanabileceğimiz bölmeyi gösterdi, sonra bize göz kırptı. 8. ayrımın sonu sayfa 90, devamı 9. ayrımda.